Ayrım 36, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 479. 75. Bölüm, Mustafa Kemal, 17. Gelibolu'daki kara tavukta Halep'teki İbrahim de varlığını hala sürdüren ama teslim olmuş bir hükümete ait her ordunun karşılaştığı tuhaf ikilemi paylaşıyorlar. Askeri rutin sürüyor ama kimse artık neyin ne olduğunu bilmiyor ve bazı askerler sanki yenilginin sorumlusu bizzat kendileriymiş gibi birbirleriyle göz göze gelmekten kaçınıyorlar. Diğerleri huzursuzlaşmaya başlıyor, emirlere isteksizce riayet ediyor ve subaylardan korkmayı bırakıyorlar. Eve dönmekten söz ediyorlar, bunun nasıl başarılabileceğinden, ulaşım olup olmadığından. Artık asker olmadan anlamı kalmadığından ve ordunun büyük kısmı gelişi güzel ve gayri resmi olarak demobilize olduğundan kaçak sayısı sabit olarak artıyor. Silahlarını da yanlarına alanların çoğu memleketin içlerinde şakiye dönüşerek halkın sefaletini daha da arttırıyor. Asker maaşları ödenmiyor ve tahın tahammülün ötesinde yetersiz ve kötü. Kimi askerler sivil halktan çalıyorlar, bazıları da dileniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Bulgaristan'ın yenilgisiyle mümkün oluyor. Zira bu ordunun büyük kısmı hala geri getirilemeyecek kadar uzaklarda, Kafkasya'da ve Suriye'deyken müttefiklere uzun bir cephe boyunca kolay bir istila imkanı sağlıyor. Sadrazam Talat Paşa yenilgiyi kabullenip istifa ediyor. Enver Paşa ve Jön Türkler hükümeti nihayet düşüyor ve Mustafa Kemal yeni kabineye atanmamış olduğu için hayal kırıklığına uğruyor. Britanyalılar yeni hükümete ağır şartlar dayatıyorlar ve Enver ile eski yoldaşları Almanya'ya kaçıyorlar. Osmanlılar Britanyalıların Osmanlı topraklarına yabancı asker girmeyeceği yolundaki varsayımlarını hiç de paylaşmadıklarını çok geç anlıyorlar. Britanyalılar ise iki gün önce yaptıkları anlaşmayı ihlal etmek suretiyle Musul'u istila ediyorlar. Osmanlılara ait 6. Ordu'nun komutanı ne olduğunu anlayıp gizlice silah toplamaya ve ikmal yapmaya başladığından bu Türklerin bağımsızlık savaşında yeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Suriye'de Mustafa Kemal artık hiçbir modern haritada yer almayan bir sınır çizgisini Kilikya Krallığı'nın kadim ve değişmez sınırı olarak tanımlamış olduğundan korumakta olduğunu fark ediyor. Britanyalılar Halep'i de işgal etmeye niyetlendiklerini ilan ediyorlar ve Mustafa Kemal İskenderun'a yönelik bir saldırıya direnmek için gerekli adımları atıyor. Hükümetten direnmemesi için emir gelince hoşnutsuzluğunu belli ediyor ve İstanbul'a geri çağrılıyor. Bu arada o da direniş için hazırlık yapmaya başlamış bulunuyor. Halep'i temel ikmal malzemeleri memleketin içinde müttefiklerin el koyamayacağı bir yere aktarmaya başlıyor. Osmanlı komutanlar her cephede sanki bunların ardından neyin geleceğini bilmişçesine toplanarak teçhizatlanmaya ve savaş gereçlerini örgütlemeye koyuluyorlar. Fransızlar 1918'in sonlarında Adana'yı işgal ediyor ve anında güvercinlerin arasına kediyi salıveriyorlar. Osmanlı İmparatorluğu ateşkes istemiş ama hala teslim olmamış durumda. Yorgun ve ekonomik açıdan harabeye dönmüş, çarpışacak hali olduğuna inanmak mümkün değil. Ama savaşın galipleri henüz Türklere özgü muhteşem inadın bütünüyle farkına varmış değiller. Şimdi kendi mülkünü yabancı askerler işgal etmeye başlamış ya, direnişin örgütlenmesi kaçınılmaz ve bunun şablonu da hemen kendini belli ediyor. İmparatorluk yetkilileri gitgide daha teslimiyetçi bir hal aldıklarından ve müttefiklerden gelen taleplere an be an daha fazla boyun eğdiklerinden direniş de giderek daha ziyade dağınık haldeki muhalif subaylar zümresi kaynaklı oluyor. İmparatorluk bölünmeye başlıyor ama Mustafa Kemal ile subay arkadaşlarının halkı ateşlemesi biraz daha zaman alacak. Bu konuda da Ermeni gönüllü müfrezelerini Adana halkının üstüne salıvermiş olan Fransızlardan büyük yardım alıyorlar. Söz konusu gönüllüler yerli halktan intikam almaya çalışıyor ve tahmin edilebileceği gibi direniş de başlıyor. Anadolu'nun tamamında müttefiklerin muhafazası altında bulunan Osmanlı silah yığınaklarından silahlar kaçırılıyor. İstanbul'da Mustafa Kemal limanlardaki müttefik savaş gemilerini inceliyor ve canı sıkılıyor. İşte tam da bunu engellemek için aylarca uykusuz kalmış ve Gelibolu'da on binlerce adam feda etmişti. Morali bozuluyor ama aynı zamanda yakında bütün bunları yoluna koyacak ve ard arda gelen bu aşağılanmaları sona erdirecek bir hükümetin kurulacağı yönünde bir umut da beslemeye başlıyor. Osman Bey de bir Ermeni'nin siyasi bağlantılara uygun bir yakınlıkta ve annesine elverişli bir uzaklıkta bulunan evini kiralıyor. İşgalci Fransız ve Britanya askerleri kolayca ve özgürce hem birbirleriyle hem de İstanbul'un yerli halkıyla çelişkiye düşüyorlar. Fransızlar böylesi Fransız çıkarlarına da aykırı olsa dahi yegane amacı Anglo-Sakson dünyasını mümkün olduğunda kendi içine kapamak ve tedirgin etmek olan ve o gün bugündür asla değişmeyen hırçın bir politikayı yeni yeni yürürlüğe sokmaktalar. İtalyan askerleri herkese iyi davranıyorlar. Ancak İtalyan hükümeti eskiden Yunan olan bölgelerde hak iddia ederek Yunanlıları hırslandıran komplolara girişmiş durumda. Britanyalılar ile Fransızlar bu hırsa kanat açmış Yunanlara belli belirsiz bir anlayış gösteriyorlar. İstanbul'da büyük Rum nüfus tarafından vecd halinde karşılanmış olan Yunan askerleri de var. Mustafa Kemal gibiler için en büyük endişe kaynağı da bu. Çünkü herkes biliyor ki Yunanlar Bizans'ı kadim başkentlerini geri almak için can atıyorlar. Ne var ki cin fikirli Türk politikacılar müttefiklerin ne ölçüde savaş yorgunu olduğunu ve onları kendi aralarında bölmenin ne kadar kolay olduğunu anlamaya başlıyorlar. Mustafa Kemal kendisine tam zamanlı manevralara adıyor ancak politikacılar karşılıklı işbirliği konusunda yeteneksiz olduğundan müttefiklere karşı direnişin odağı haline gelen silahlı kuvvetlerin genel kurmayı özellikle de Mustafa Kemal'in lider konumuna geçeceği milliyetçi subaylar zümresi oluyor. Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos Yunanistan'ın Trakya ve Batı Anadolu'da hak iddia ettiğini açıklayan bir memorandum yayınlıyor. Türk ve Rum nüfusların gönüllü olarak mübadele edilmesini teklif ediyor. Bu fikir sanki ulus yaratmak gibi bir çıkar uğruna yüz binlerce masum bireyin hayatına keyfi olarak müdahale etmek mükemmel ve kabul edilebilir bir şeymiş gibi herkese çok mantıklı görünüyor. İstanbul'da Yunan Ortodoks Kilisesi'nin patriği Rum nüfusu adına artık Osmanlı olmadığını beyan ederek Yunanistan'la birliğini ilan ediyor. Bunun ardından bütün Türkiye'de hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde ulusal hakları savunmak üzere Türk cemiyetleri doğuyor. İtalyanlar Yunanları kızdırmaya karar vererek Antalya'ya asker çıkartıyorlar. Müttefikler içinde bir tek İtalyan politikası mümkün olan her fırsatta Türk halkına yağ çekmek ve Osmanlı devlet görevlilerine saygıyla davranmak. Yunan hükümeti müttefiklerin yetkisi altında Smirna'yı işgal etmek üzere asker yolluyor ve nihai olarak çıkacak yeni bir savaşın ilk kıvılcımı da çakıyor. Kara tavuk ile İbrahim eve dönmek yerine kendilerini en dikkate değer özelliği çirkinlik ve kötü olan bir harekatın içinde bulacaklar. Artık küçük bir İtalyan müfrezesini barındıran eski bahçede eskisinden de melankolik güzel Filote'yi bir sürü kız gibi gelin olmadan hayatın gerçek anlamıyla başlamadığına inanarak hala nişanlısının dönmesini arzulamakta. Döndüğü zaman Müslüman olması gerektiğini biliyor ama bu ihtimal Panagia Glico Filuza'nın ikonası önüne küçük sunular bırakmaya yine de devam edebileceği için ve bir kadının daima kocasının inancını benimsemesi doğrultusunda bir şablon bulunduğu için ve eski bahçede hafızanın başladığından bu yana Müslüman ve Hristiyan aileler arasında karma evlilikler geleneksel olarak yapıla gelmiş olduğu için onun açısından fazla bir anlam taşımıyor. Teselliyi yalnızca umuttan bahseden Drosula ile odunu ellerine teslim edip kiraz ağacından mızrabı nasıl kullanması gerektiğini izah ederek kendisine ud öğretmeye çalışan Leyla Hanım da buluyor. Filote'yi oralarda ud çalan tek kadın türünün fahişeler olduğu yönündeki yaygın fikri aktarmasına nezaketi izin vermediğinden ud çalmayı azimle reddetmekle yetiniyor. Filote'yi peçe takmayı bırakalı çok oldu. Zira mutsuzluk kibrin keyfini azaltmış ve meydanı dolduran çınar ağaçlarının altındaki bitmez tükenmez uykularından kendisine küçümseyerek hor gördüğü öpücükler göndermek üzere uyanan pejmürde İtalyan askerleri dışında güzelliğiyle ilgili olarak tartışma çıkartacak herhangi bir erkek de kalmamış durumda. İstanbul'daki müttefik işgali komedi gibi sürüyor. Britanyalılar ile Fransızlar hem birbirlerini hem de halkı tedirgin etmeye devam ediyorlar. Ve İtalyanlar da yine herkese nazik davranıyorlar. İtalyanlara Smyrna bölgesi vaat edilmiş ama Libya'daki acı tecrübeyle Osmanlı toprağı işgal etmenin kolay olmadığını biliyorlar. Bir etki bölgesi oluşturmak hem daha az adama hem de daha az soruna mal olmakta ve onları da kurnazca Yunanlıların batı kıyılarını almak, daha büyük bir Yunanistan yaratmak hırsına karşı Türkleri kolluyorlar. Osmanlı hükümeti Yunan askerlerinin ve savaş gemilerinin nüfusunun önemli bir kısmı Rumlardan oluşan İstanbul'daki varlığı yüzünden alarma geçiyor. Mustafa Kemal kendisine iktidar sahibi olacağı bir yere gelmesi için gerekli olan moral bozucu ve girift işlerin içine atıyor. Türkleri ulusal bağımsızlığa ancak kendisinin götürebileceğine inanmakta. Basındaki ilişkilerini zorluyor ve padişahla meyve vermeyen görüşmeler yapıyor. Yeni ve uygunsuz bir sadrazam atamasının yapılmasını engellemek üzere komplolar düzenliyor. Britanyalılar Osmanlı hükümetine Ermenilerin ve Britanyalı savaş esirlerinin ölüm yürüyüşleri ve 1914 yılında Batı kıyısı Rumlarına sınır dışı edilmesi gibisinden savaş suçlarına karışmış devlet memurlarıyla subaylara karşı harekete geçilmesi konusunda ikna ediyor. Bu Enver Paşa'nın İttihat ve Terakki Komitesi'ndeki eski kafadarları ile artık pek de o kadar genç olmayan ve çoğunun eline kan bulaşmış olan Jön Türklerden kurtulmak için iyi bir fırsat. Mustafa Kemal tutuklanmıyor ve İtalya Büyükelçisi eğer Britanyalılar sürülmesine karar verirse kendisini korumayı öneriyor. Zaten o asla herhangi bir savaş suçuna bulaşmış değil ve fevkalade güzide bir askeri kariyeri var. Padişah ölüm cezalarının yasal geçerliliğini Şeyhülislam'ın denetlemesini sağladıktan sonra infaz başlıyor. Mustafa Kemal bütün zamanını diğer milliyetçi subaylarla komplo kurmak için geçirdiği bir döneme giriyor. Plan merkezi Türkiye'nin tamamında müttefiklerden kurtulmak. Milliyetçiler Osmanlı ordusunun demobilize edilmesini ve silahsızlandırılmasını önleyecek ve yüksek mevkilerden sempatizan kazanacak bir yol bulmaya çalışıyorlar. Ordu küçülürken jandarma gizemli bir biçimde büyüyor. Yazgının bir diğer çocuğu olan Kazım Karabekir adlı bir subay, gerekirse İstanbul'daki hükümete karşı Doğu Anadolu'da bir ulusal hükümet kurma fikrini dile getirmek üzere Mustafa Kemal'i yardıma çağırıyor. Bu da bir fikir diyor Kemal, aynı biçimde düşünen düzinelerce subay doğru anı beklemekte. İtalyanlar resmen eşkıyalığa son vermek ama esasen Yunanlardan önce girilecek yerlere girmek için Batı Anadolu'nun içlerine doğru ilerliyorlar. Osmanlı Milli Müdafaa Cemiyetleri şapkalı mantar gibi üremekte ve farklı etnik gruplar arasında şiddet olayları artmakta. Prens Abdurrahim bir keşif görevine çıkıyor ve Smyrna'daki Müslümanlar tarafından karşılanıyor. Antalya ve Konya'da biraz akıl sahibi tek işgal kuvveti olarak temayüz eden kinik İtalyanlar bütün şerefiyle karşılanabilmesi için kendi askerlerini geri çekiyorlar. Prens oradayken Yunanlıların Smyrna'ya çıkarma yaptığı haberi geliyor. Hristiyanlar barış istemedikleri için padişahlığın bütün barış çabalarını boykot ediyorlar. Karadeniz'in güney kıyısındaki Pontus'ta ortadan kaybolan Ermenilerin yerine komünist Rusya'dan kaçan Rum mülteciler yerleşmiş durumda. Ve Rumlar bağımsızlık istiyorlar. Bir kısmı yine Rusya'dan ve Kafkasya'dan gelen mültecilerden oluşan Müslümanlar ise Rumlara ve Ermenilere teslim olmaktansa savaşarak ölmeyi tercih etmekte. Eşkıya başları yerli Hristiyanlara yönelik bir terör harekatı başlatıyorlar. Britanyalılar nizamı sağlamak için Mosralık bir çaba harcıyorlarsa da bu işi doğru dürüst yapacak iradeden yoksunlar. Dünyanın polis gücü olmanın ve dünya tarihinin en geniş imparatorluğuna sahip bulunmanın pahalı, yorucu ve ödül getirmeyen bir şey olduğunu kavramak doğrultusundaki uzun sürece girmiş bulunuyorlar. Mustafa Kemal padişah tarafından Rum şikayetlerini araştırmak ve 9. Ordu'da Sovyet oluşumlarını önlemek üzere göreve atanıyor. Padişah kendisini fiilen Doğu Anadolu'nun sivil komutanlığına atadığı için elinde büyük bir güç var. Mustafa Kemal için bundan daha iyisi olamaz. 9. Ordu büyük, güçlü, iyi donanımlı, İstanbul'dan çok uzakta ve tam gerektiği yerde. Padişah kendisine altın bir saat sunuyor. Yunanlılar Smyrna'ya çıkarma yaparken Kemal de yola çıkmak üzere. Yunanlılara bunu yapma izni verenler Başkan Wilson ile Clemenceau ve Başbakan Lloyd George. Müttefiklerin niyeti müttefiklerden birini, Yunanistan'ı, bir diğer müttefik olan İtalyanları kızdırmak için kullanmak. Yunanistan Başbakanı Venizelos, Batı Anadolu'yu Yunanların daima megalo ideya olarak değindikleri şeyi başarmak için Yunanistan'a katmayı gerçekten istiyor. Bu hemen hemen Bizans'ın yeniden kurulması anlamına geliyor. Britanya hükümetinde iyimser ve cahil Lloyd George, Yunan çıkarmasının iyi bir şey olduğunu düşünen tek kişi. Çıkarma kötü gidiyor ve birkaç güne kalmadan Yunan askerleri birçok Türk'ü ve ayaklanan Rum sivilleri öldürmüş bulunuyor. Birkaç gün sonra Aristeides Stergiadis geliyor ve denetimi ele alıyor. Olağanüstü bir hakça davranma duygusu taşıyan katı ve ilkeli bir adam, bu yüzden de yerel Rumlar onu sürekli Türk yanlısı olmakla suçluyorlar. Ama içerideki başı bozukları ve kaçakları o bile denetim altına alamıyor. Ayrıca çıkarma fiyaskosunun topluluklar arası ilişkiye verdiği hasarı da tamir edemiyor. Stergiadis yerel kodamanları akşam yemeği davetlerine katılmamak suretiyle aşağılıyor. Teknik olarak padişahın egemenliği altında olan ama Rumların yönettiği bir yerde Yunan ordusunun öyle olmadığı halde teknik olarak İstanbul'daki bir Britanyalı generalin komutasında olması gibi anormal bir durumla baş etmek zorunda. Müttefikler Osmanlı hükümetini çıkarmanın yapıldığı günden yalnızca bir gün önce haberdar ediyorlar. Ve Mustafa Kemal herkesi yapılmış olan haksızlığa inanmaz bir halde buluyor. Bir İtalyan işgali kabul görebilirken Yunan işgaline hoşgörü göstermek imkansız. Bu gerek Mustafa Kemal'in gerekse onun gibi olan herkesin yüreğine bıçağı saplıyor. Britanyalılar kendisine bir yolculuk izni vermekte mütereddit davranıyorlar. Yola çıkmadan önce gemisinde kaçak mal araması yapılıyor ve Mustafa Kemal yanımızda kaçak mal ya da silah götürüyor değiliz, yanımızda inanç ve kararlılık götürüyoruz diyor. Eski bahçede açlıktan ölerek paçavralar içinde ve yalın ayak her yandan gelmeye başlayan kimi erkek milletinin geri dönüşüyle birlikte kasaba sakinlerinin içinde biraz kuvvet ve biraz kararlılık uç vermeye başlıyor. Geri gelenlerin çoğu asker kaçağı ve diğerleri de genel kaos içinde bir şekilde dağılmış birliklerden. Bazıları çok kalamayacağını söylüyor, gidip Mustafa Kemal'i bulmak zorundalar. Kara tavuğun ağabeyi geri dönüp annesi Nermin'e sevinç çığlıkları attırıyor. Nermin haberi vermek için anında Ayşe ile Polikseni'ye koşuyor. Ayşe Abdülhamit Hoca'nın ölümüyle aşırı bir yoksulluğa düşmüş durumda. Ziraatçılık konusunda hocanın yeteneği onda yok. Daha da beteri umudu pek yok. Ölmeyi bekliyorum diyor ve dua ediyorum ki çabuk gelsin. Bir süredir kendileri de her şeyden mahrum olan arkadaşlarının yardımıyla yaşıyor. Bununla birlikte uzun süredir kayıp olanların dönüşü Ayşe'yi bile etkiliyor ve Ayşe etrafta yapacak olumlu bir şeyler arıyor. Nilüfer'in boş ahırının bir köşesinde bir çanak kireç badana buluyor ve güzel bir fikir geliştiriyor. 20 tane büyük kaya toplayıp bunları beyaza boyuyor. Kayaları birer birer Abdülhamit'in mezarına taşıyarak kenar oluşturacak biçimde etrafına diziyor. Başka bir fikir daha geliştiriyor. Pirinç süsleri ve mavi boncukları ve yeşil kurdeleleri almaya gidiyor. Pirincin yeşilini sirkeyle ovuyor ve Abdülhamit'in küreğini duvarda asılı durduğu yerden alıyor. Birkaç kürek toprağı alt üst ederek Nilüfer'in teçhizatını kocasının mezarına gömüyor. Kendini halsiz hissettiği ve başı döndüğü için birkaç dakika boyunca nefesini düzeltmek amacıyla küreğe yaslanarak mezarın üstünde duruyor. Abdülhamit'in artık sarı kemikten başka bir şey olmadığı üstüne düşünceye dalıyor. Kendini iyi hissettiğinde yere çömeliyor ve iyi duysun diye toprağa tane tane fısıldıyor. Aslanım diyor. Nasıl devam edeceği hakkında düşünüyor çünkü insan ölülerle konuşurken tutumlu davranmalı. Nilüfer artık ölmüştür diye umuyorum diyor. Size onun şeylerini getirdim ki böylece cennette ona binebilesiniz artık. Ayşe kulağını toprağa dayayıp dinliyor.